Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safa Kalender. Bugün sizlerle Anton Çehov'un kaleme almış olduğu 4 hikaye paylaşacağım. Ancak hikayelere geçmeden önce Anton Çehov'un hayatı ile ilgili ilginç birkaç anekdot paylaşmak istiyorum. Çünkü hemen hemen bütün yazarlarda olduğu gibi Anton Çehov'un hayatında da çok ilginç ritüeller ve inanışlar görebiliyoruz. Şimdi birazdan paylaşacağım bu ilginç ritüelleri muhtemelen ilk defa duymuş olacaksınız. Bunları paylaşacağım ve ardından hemen ilk hikayemizle başlamış olacağız. Rusya'nın güney kıyılarında Taganrog'da dünyaya gelen Anton Çehov, tıp doktorluğuyla yazarlığı ustaca harmanlayan nadir sanatçılardan biriydi. Tıp benim yasal eşim, edebiyatsa metresim diyerek iki tutkusu arasındaki dengeyi esprili bir şekilde özetlemişti. Çehov'un hayatı çoğu insanın bilmediği ilginç detaylarla doluydu. Örneğin Moskova'daki evinde egzotik bir hayvanat bahçesi kurmuştu. Mungolar, çakallar ve hatta bir maymun bu ilginç menajerin sakinlerindendi. Belki de bu insanları ve karakterleri derinlemesine gözlemleme yeteneğinin bir yansımasıydı. Yazarın tuhaf alışkanlıklarından biri de masasının üzerinde daima çürük bir elma bulundurmasıydı. Bunun yaratıcılığını artırdığına inanıyordu. Kim bilir belki de vişne bahçesinin tohumu bu çürük elmalardan birinde filizlenmişti. Çehov, Rus edebiyatına yeni bir soluk getirdi. Öykülerinde büyük olaylar yerine gündelik yaşamın küçük ayrıntılarına odaklanarak sıradan insanların iç dünyalarını ustalıkla resmetti. Öykünün sonunda başlangıçtaki tüm tüfekler ateşlenmiş olmalı sözüyle öykü yazım tekniğine yeni bir bakış açısı getirdi. Dünya edebiyatına katkısı ise devrim niteliğindeydi. Modern kısa öykü türünün öncüsü sayılan Çehov, minimalist anlatımı ve açık uçlu sonlarıyla kendisinden sonra gelen pek çok yazarı etkiledi. Ernest Hemingway, Raymond Carver gibi ustaların ilham kaynağı oldu. Çehov'un tiyatro eserleri de en az öyküleri kadar etkileyiciydi. Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi gibi oyunları karakterlerin iç dünyalarını ve toplumsal değişimleri ustalıkla yansıtarak dünya tiyatrosuna yön verdi. İlginçtir ki Çehov kendi eserlerini pek ciddiye almazdı. Oyunlarının provalarına katıldığında kahkahalarla güler, "Ben komedi yazdım ama siz onu drama çevirdiniz," derdi. Belki de bu, onun insan doğasının karmaşıklığını ve yaşamın trajikomik yönünü kavrayışının bir göstergesiydi. Çehov, 44 yıllık kısa ömrüne rağmen edebiyat dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Ölüm döşeğindeyken bile espri anlayışını koruyarak son nefesini vermeden önce bir kadeh şampanya istemiş ve "Uzun zamandır şampanya içmemiştim," diyerek son sözlerini söylemişti. Tıpkı öyküleri gibi Çehov'un hayatı da sadeliği, derinliği ve insani yönüyle bizi büyülemeye devam ediyor. Beyaz önlüğüyle hasta muayene ederken bile zihninde öyküler kurgulayan bu olağanüstü yazar, edebiyatın ve insanlığın nabzını tutmaya devam ediyor. Dilenci.
"Efendim, zavallı şu aç insana lütfen bir yardım edin. Tam 3 gündür açım. Handa yatmak için verecek 5 kapiğim bile yok. Vallahi 8 yıl köy öğretmenliği yaptım. Yerimi kaymakamın iftiraları, hileleri yüzünden kaybettim. Bir ihbara kurban gittim. İşte tam 1 yıldan beri işsiz güçsüz, aç, perişan bir ilaç dolaşıyorum."
Avukat Skorsov, dilencinin esmer, çiçek bozuğu yüzüne, bulanık, sarhoş bakışlı gözlerine, yanaklarındaki kırmızı beneklere baktı. Bu adamı daha önce de bir yerde gördüğünü hatırlıyordu sanki. Dilenci konuşmaya devam etti.
"Şimdi Kaluga ilinde bir iş teklif ediyorlar ama oraya gidecek param yok. Lütfen bana yardım edin. Dilenmek çok ayıp biliyorum ama ne yapayım, bunu çaresizlikten yapıyorum."
Skorsov, ricacının ayağındaki biri alçak, biri yüksek olan lastiklere bakınca birdenbire hatırladı.
"Baksanıza, size 3 gün önce galiba Sadoyev Caddesi'nde rast gelmiştim," dedi. Ama o zaman köy öğretmeni değil, enstitüden kovulmuş bir talebe olduğunuzu söylüyordunuz, hatırlıyor musunuz? Dilenci bozularak, ''Hayır, imkanı yok.'' diye mırıldandı. ''Ben köy öğretmeniyim, isterseniz belgelerimi de gösterebilirim.'' ''Yalan söylemeyin, talebe olduğunuzu iddia ediyordunuz. Hatta niçin kovulduğunuzu da anlatmıştınız, hatırladınız mı?'' Skorsov, öfke ve tiksintiyle yırtık pırtık elbiseli adamın yanından çekildi. Kızgın kızgın, ''Bu alçaklıktır sayın bay!'' diye bağırdı. ''Sizi polise teslim ederim, Allah cezanızı versin. Yoksul, aç olabilirsiniz ama bu size saygısızca, vicdansızca yalan söyleme cesaretini vermemeli.'' Yırtık elbiseli adam kapı tokmağını tuttu, suç üstünde yakalanan bir hırsız gibi şaşkın bir şekilde evin taşlık kısmına doğru baktı. ''Ben yalan söylemiyorum.'' diye kekeledi. ''Belgelerimi gösterebilirim.'' Skorsov kızmaya devam ederek, ''Kim size inanır?'' dedi. ''Toplumun köy öğretmenlerine, talebelere karşı duyduğu sevgiyi kötüye kullanmak kadar alçakça, bayağıca, iğrenç, pislik bir şey düşünemiyorum. Bu yaptığınız çok ayıp.'' Skorsov köpürmüştü. Dilenciyi hiç acımadan haşladı. Bu serseri, saygısızca yalanlarıyla onda tiksinti ve nefret uyandırmıştı. O kadar değer verdiği iyilikseverlik duygularına, içli kalbine, bahtsızlara acıma duygularına hakaret etmişti. Bu ahlaksız adam, yalan söyleyip merhametine saldırmakla yoksullara vermeyi sevdiği sadakayı kirletmişti. Serseri önce kendisini savunmaya çalıştı, yemin etti ama sonra sustu, utancından başını öne eğdi. Elini kalbinin üstüne koyarak, "Bayım," dedi, "gerçekten ben yalan söyledim, ne talebeyim ne köy öğretmeni. Hepsi uydurma. Rus korusunda çalışıyordum, sarhoşluk yüzünden kovuldum. Ama ne yapayım, vallahi yalan söylemeden olmuyor. Gerçeği söyleyince kimse sadaka vermiyor. Gerçeğe güvenirsen açlıktan ölür, yatacak yer bulamazsın. Sözleriniz çok doğru, anlıyorum ama ne yapabilirim?" Skorsov ona yaklaşarak, "Ne mi yapabilirsiniz?" diye bağırdı. "Çalışınız, yapılacak şey bu. Sadece çalışmak."
"Çalışmak, bunu ben de biliyorum ama iş nerede?"
"Peh, boş söz. Gençsiniz, sağlığınız, kuvvetiniz yerinde. Her zaman iş bulabilirsiniz. Yeter ki istek olsun. Ama tembelsiniz, şımartılmışsınız, sarhoşsunuz. Ağzınızdan, meyhaneden gelir gibi vodka kokusu savruluyor. Yalana alışmışsınız, yalan iyiliklerinize kadar işlemiş. Şimdi elinizden ancak dilenmek geliyor. Bir gün çalışma denen şeye tenezzül etseniz bile size kalem odasında katiplik, Rus korosunda şarkıcılık, daha bilmem neler olmalı. Maksat çalışmak değil, havadan para kazanmak. Ya beden çalışmasına ne buyrulur ha? Kapıcılığa yahut fabrika işçiliğine tenezzül etmezsiniz. Hemen itiraz hazırdır, biliyorum." Dilenci, "Ne tuhaf konuşuyorsunuz," diye mırıldanarak acı acı gülümsedi.
"Beden işini nerede bulayım? Tezgahtarlık benden geçti çünkü ticaretle uğraşmak için çekirdekten yetişmek gerek. Kapıcılığa beni kimse almaz çünkü bana sen diye seslenemezler. Fabrikaya almazlar çünkü oraya girmek için sanat bilmek lazım. Bense bir şey bilmiyorum."
"Saçma! Sizin gibiler daima kendilerini haklı gösterecek bir sebep bulurlar. Peki ya odun kırmak istemez misiniz?"
"Kabul etmem demiyorum ama bugün meslekleri odunculuk olanlar bile yiyecek ekmek bulamıyor."
"Evet, evet, bütün tembeller böyle konuşurlar. Bir iş teklif ettin mi hemen ret cevabı hazırdır. Peki ya benim evimdeki odunları kırmak istemez misiniz?"
"Hay hay, kırarım."
"Peki bakalım, pek güzel. Hadi bir kırın da görelim."
Skorsov acele acele, bu arada bir çeşitte kin duyarak mutfaktan aşçı kadını çağırdı.
"Olga," dedi, "bu adamı odunluğa götür, odunları kırsın."
Serseri bu işi akıl erdiremiyormuş gibi omuzlarını silkip cesaretsiz adımlarla aşçı kadının peşinden gitti. Yürüyüşüne bakılacak olursa odun kırmayı açlık yüzünden, para kazanmak için değil de bir onur meselesi saydığı, verdiği sözden dönmemek için kabul ettiği anlaşılıyordu. Aynı zamanda içki yüzünden çok zayıf düştüğü, hasta olduğu, çalışmaya hiç niyeti olmadığı da her halinden belliydi. Skorsov acele acele yemek odasına gitti. Buradan avluya bakan pencerelerden odunlukla avluda olup bitenler görünüyordu. Pencere önünde duran Skorsov, aşçı kadınla serserinin arka kapıdan avluya çıktıklarını, çamurlaşmış karları çiğneyerek odunluğa doğru gittiklerini görüyordu. Olga, yanındakini öfkeli bakışlarla süzdü.
Dirsekleriyle iki tarafa çarparak odunluğu açtı, kapıyı aynı kızgınlıkla duvara çarptı. Skorsov, galiba kadının keyifle kahve içmesine engel olduk diye düşündü. Ne şirret kadın! Ondan sonra yalancı öğretmenin, yalancı talebenin bir kütük üstüne oturduğunu, kırmızı yanaklarını ellerine dayayarak düşünceye daldığını gördü. Aşçı kadın, baltayı onun ayaklarına doğru fırlattı. Öfkeli öfkeli yere tükürdü. Sonra, dudaklarındaki ifadeden anlaşıldığına göre sövüp saymaya başladı. Serseri, odunlardan bir tanesini kararsız kararsız kendine doğru çekti. Soğuktan donan ellerini hohladı, oduna yine yavaşça vurdu. Bu hareketi sanki çekinerek yapıyordu. Sanki lastiğini kesmekten yahut ayağının parmaklarını koparmaktan korkuyor gibiydi. Odun yine devrildi. Skorsov'un öfkesi artık geçmişti. Şımarık, ayyaş, belki de hasta bir adamı soğukta çalışmak zorunda bıraktığı için bir çeşit azap ve utanç duymaya başladı. Yemek odasından çalışma odasına geçerken zararı yok, varsın çalışsın diye düşündü. Kendi iyiliği için yapıyorum. Bir saat sonra Olga geldi, odunların kırılmış olduğunu bildirdi. Skorsov, al şu 50 kapıyı ona ver dedi. İsterse her ayın birinde odun kırmaya gelsin. İş her zaman bulunur. Ayın birinde serseri geldi. Yine 50 kapik kazandı ama öyle içmişti ki ayakta zor duruyordu. Ondan sonra avluda sıkça görünmeye başladı. Daima yapacağı bir iş bulunuyordu. Kah karları temizliyor, kah odunluğu düzenliyor, kah halıların, yatakların tozunu silkiyordu. Bu işlere karşılık her defa 20-40 kapik alıyordu. Hatta bir kere pantolon bile verdiler. Başka bir eve taşınırken Skorsov, onu eşyaları yükletmeye, taşımaya yardım etsin diye tutmuştu. Serseri, o gün ayık, somurtkan ve sessizdi. Elini eşyalara hemen hiç sürmüyor, arabaların arkasından başını önüne eğerek yürüyordu. Hatta çalışkan görünmeye gayret etmiyordu. Daha ziyade soğuktan büzülüyor, arabacılar tembelliği, kuvvetsizliği, yırtık paltosuyla alay ettikleri zaman pek sıkılıyordu. Eşyaların taşınma işi sona erdiği zaman Skorsov onu yanına çağırdı, bir ruble uzatırken ''Sözlerimin üzerinizde iyi tesir yaptığını görüyorum.'' dedi. ''Çalışmanıza karşılık şu parayı alınız. Görüyorum ki ayıksınız, çalışmak da istiyorsunuz. Adınız ne sizin?''
''Lushkov.''
''Lushkov, şimdi size daha temiz bir iş teklif edebilirim. Yazı yazmasını bilir misiniz?''
''Bilirim efendim.''
Öyleyse yarın bu mektupla benim arkadaşıma gider, temize çekmek için yazı alırsınız. Çalışın, içki içmeyin, sözlerimi de unutmayın. Haydi, Tanrı selamet versin. Skorsov, bir insanı iyi yola sürüklediğine memnundu. Lushkov'un omzunu okşadı, hatta ayrılırken ona elini uzattı. Lushkov mektubu aldı, gitti, bir daha da avluya iş istemeye gelmedi. Aradan tam 2 yılı geçti. Bir gün Skorsov, tiyatro bilet gişesi önünde aldığı biletin parasını verirken, yanında duran kısa boylu, kuzu derisi yakalı, eski kunduz derisi şapkalı bir adam gördü. Adam, çekingen bir sesle gişe memurundan bir parodi bileti istedi. Biletin parasını da 5'er kapiklik mangırlarla ödedi. Skorsov, onun yüzüne bakınca eski oduncusunu tanıdı. ''Vay, siz misiniz Lushkov?'' diye sordu. ''Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?''
Şöyle böyle. Şimdi noterin yanında çalışıyorum. Ayda 35 ruble alıyorum.
Tanrı'ya şükür. Çok iyi. Sizin için seviniyorum. Memnun oldum. Pek memnun oldum Lushkov. Siz benim bir çeşit vaftiz oğlum sayılırsınız. Biliyorsunuz ya, sizi ben iyi yola çıkardım. Hatırlıyor musunuz nasıl haşlamıştım ha? O zaman yer yarılsa yere girecektiniz. Söylediklerimi unutmadığınız için teşekkür ederim.
Lushkov, asıl ben size teşekkür etmeliyim dedi. O zaman size gelmeseydim, belki bugüne kadar ya öğretmen ya talebe kalırdım. Evet, sayenizde kurtuldum, girdaptan çıktım.
Memnun oldum, memnun oldum. Öğütlerinize, yardımınıza teşekkür ederim. O gün çok iyi söylemiştiniz. Size de, sizin aşçı kadına da, o iyi kalpli, asil kadına Tanrı selamet versin, minnettarım. O zaman çok güzel söylemiştiniz. Tabii siz ölünceye kadar minnettarım ama beni asıl kurtaran aşçınız Olga'dır.
Yani nasıl?
Basbayağı, size odun kırmaya geldiğim zaman hemen başlardı. Ah seni sarhoş melun herif, bari Tanrı canını alsa da kurtulsan. Sonra karşıma geçip oturur, kederlenir, yüzüme bakarak ağlamaya başlardı. Sen bahtsız bir insansın, bu dünyada rahat yüzü görmeyeceksin.
öbür dünyada da rahmete kavuşmayacaksın. Sen bahtsız bir adamsın.
Hep bu tarzda söylenir dururdu. Anlıyor musunuz? Benim yüzümden o kadar üzüldü, o kadar gözyaşı döktü ki tasavvur edemezsiniz. Ama en önemlisi, benim yerime odunları o kırıyordu, biliyor musunuz bayım? Sizin evde bir tek odun kırmadım. Her zaman o kırardı.
Beni niçin kurtardı, neden ona bakarak değiştim, niçin içkiyi bıraktım? Bunları size açıklayamam. Ancak şunu biliyorum ki onun sözleri, asil hareketleri ruhumda bir değişiklik yaptı. Beni o iyi yola çevirdi. Bunu hiçbir zaman unutamam.
Galiba vakit geldi. Gonga vuruyorlar. Luchkov saygıyla eğilerek selam verdi, parodiye doğru yürüdü.
Değerli dinleyicilerimiz, Anton Çehov'un kaleme almış olduğu Dilenci adlı hikayeyi sizler için seslendirdim. İlginç bir hikayeydi ve bir insanın hayatına dokunmanın aslında ne kadar da kıymetli bir şey olduğunu nazara veren bir hikayeydi. Evet, şimdi ikinci hikayemize geçeceğiz ve ikinci hikayemize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve gönderimizi de, bu sesli içeriğimizi de beğendiyseniz bir beğeni bırakmanız benim için çok çok önemli, çok kıymetli ve aynı zamanda bu sesli kitaplarımızın daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak. Bu anlamda sizden küçük bir destek talebim var. Şimdiden teşekkür ediyorum ve Anton Çehov'un yazmış olduğu ikinci hikayemizle devam ediyoruz. İkinci hikayemizin adı ise Bukalemun.
Polis komiseri Ochumelov, sırtında yeni kaput, elinde öteberiyle dolu bir mendil, pazar meydanından geçiyordu. El konulan frenk üzümüyle tepesine kadar dolu bir kalburu, iki eliyle tutan kızıl saçlı bir polis de onun peşinden gidiyor. Her yanda ölüm sessizliği. Pazar meydanında da kimsecikler yok. Dükkanlarla meyhanelerin ardına kadar açık duran kapıları, aç kalmış canavarların ağızları gibi şu ölümlü dünyaya hüzünlü hüzünlü bakıyor. Yanlarında bir dilenci bile yok. Birdenbire Ochumelov'un kulağına bir ses çınlıyor.
Isırmaya kalkışıyorsun ha, melun! Çocuklar, onu bırakmayın. Şimdiki kanunlar kimseyi kimseye ısırmasına izin vermez. Tüh!
Bu sırada da köpek sesi duyuluyor.
Ochumelov yan tarafa bakınca bir köpeğin üç ayak üstünde zıplayarak, başını arkasına çevire çevire tüccar Piçugin'in odun deposundan çıkıp meydanlığa doğru koştuğunu görüyor. Sırtında kolalı basma gömlek, yeleğinin bütün düğmeleri çözük bir adam köpeğin peşinden koşuyor, kovalıyor. Basma gömlekli adam bir aralık vücudunu uzunlamasına ileri doğru atarak yere yuvarlanıyor, köpeği de arka ayaklarından yakalıyor. Yine köpek sesi ve birisinin "Bırakma!" diye bağırdığı duyuluyor. Dükkanların kapılarından satıcıların yarı uykulu yüzleri görünüyor. Biraz sonra da odun deposunun çevresinde bir anda yerden bitmiş gibi bir kalabalık toplanıyor. Polis, "Galiba bir vukuat var Bay Komiser," diyor. Ochumelov, sola yarım çark edip kalabalığın toplandığı yere doğru ilerliyor. Odun deposunun kapısının tam yanında, biraz önce tarif edilen yelek düğmeleri çözük adamın ayakta durduğunu, sağ elini havaya kaldırarak kanlı parmağını ortada toplanan halka teşhir ettiğini görüyor. Yarı sarhoş yüzünde, "Sabret, ben sana şimdi gösteririm, kahpe!" diyen bir ifade var. Zaten kanlı parmağı da bir zafer bayrağını andırıyordu. Ochumelov bu adamın kuyumcu Hryukin olduğunu görüyor. Kalabalığın ortasında, ayaklarını iki yana açarak bütün vücuduyla titreyen, bu vukuatın asıl sorumlusu beyaz tüylü, sivri burunlu, sırtı sarı sarı benekli bir tazı yavrusu yerde oturuyor. Hayvancağızın üzgün gözlerinde ümitsizlikle karışık dehşet okunuyor. Ochumelov kalabalığı yararak "Buraya niçin toplandınız?" diye soruyor. "Nereye toplandınız? Senin parmağına ne oldu? Kimdi o bağıran?" Hryukin avucunun içine öksürerek "Gidiyordum Bay Komiser, şöyle kenardan hiç kimseye dokunmadan," diye anlatmaya başlıyor.
Mitri Mitriç'le odundan falan konuşacaktık. Birdenbire bu alçak durup dururken parmağıma yapışmaz mı? Beni mazur görün. Ben işçi bir adamım. İşim de ince bir iştir. Bana tazminat versinler çünkü bu parmağımı belki bir hafta kımıldatamam. Hayvanların yüzünden insanların zarar görmesine ne yasa ne de adalet müsaade eder. Eğer herkes birbirini ısırmaya kalkarsa bu dünyada yaşamamak çok daha güzel.
Uçumelov öksürerek kaşlarını yukarı aşağı oynatıyor, sonra sert bir sesle peki diyor. Peki bu kimin köpeği? Ben bu işi böyle bırakmam. Köpekleri başıboş sokaklarda dolaştırmanın ne demek olduğunu gösteririm. Kararlara boyun eğmek istemeyen bu gibi baylara dikkat etmek zamanı geldi. O keratayı cezaya çarptırırsam köpeklere sair serseri hayvanları sokağa salıvermenin ne demek olduğunu hemen anlar.
Polis memuruna, yeldirin diyor. Bu köpeğin sahibinin kim olduğunu öğren de zabıt tut.
Köpeği de hemen öldürmeli, hemen belki de kuduzdur. Size soruyorum, bu kimin köpeği?
Kalabalığın arasından birisi, galiba General Jigalov'un diyor.
Ne? General Jigalov'un mu? Yeldirin. Şu kaputu sırtımdan çıkar bakayım. Çok dehşetli bir sıcak var. Galiba yağmur yağacak.
Uçumelov Hryukin'e, yalnız bir noktaya aklın pek yatmıyor diyor. Nasıl oldu da köpek seni ısırdı? Senin parmağına hiç yetişebilir mi? Bak o küçücük sense kocamansın. Anlaşılan parmağını bir çiviyle yaraladın sonra da tuttun. Köpek ısırdı diye bir yalan uydurdun. Sizin ne millet olduğunuzu ben bilirim. Sizin gibi şeytanları avucumun içi gibi bilirim.
Bay komiser, alay olsun diye sigarasını köpeğin suratına dokundurdu. O da budala değil, tuttu ısırıverdi. Zaten bu gürültücü, kavgacı adamın biridir, Bay komiser.
Yalan söylüyorsun Topal. Hem görmedin hem de yalan uyduruyorsun. Bay komiser akıllı bir adamdır. Kimin yalan, kimin de Tanrı huzurunda olduğu gibi doğru söylediğini pek iyi anlar. Yalan söylüyorsan varsın sulh mahkemesi, yargıcı halletsin. Yargıcın önünde duran yasalarda bunlar yazılıdır. Şimdi herkes bir. Benim öz kardeşim de jandarma. Böylece bilmiş olun.
Sus bakalım.
Polis memuru büyük bir anlayışla, hayır bu köpek generalin köpeği değil diye söyleniyor. Generalde böyleleri yok. Onunkiler hep av köpeği.
İyi biliyor musun?
Çok iyi biliyorum bayım. Zaten ben de biliyorum. Generalin köpekleri hem kıymetli hem de iyi cins köpeklerdir. Buysa hiçbir şeye benzemiyor. Ne tüyü tüy ne de doğru düzgün bir görünüşü var. Pis bir şey vesselam. Böyle bir köpeği de köpek diye besliyorlar ha. Şaşarım akıllarına. Böyle bir köpek Petersburg'da yahut Moskova'da yakalansaydı acaba ne yaparlardı? Hiç bundan haberiniz var mı?
Orada yasaya falan bakmazlardı. Anında gebertirlerdi.
Hryukin, sen zarar gördün. Bu işi böyle bırakma. Onlara ibret dersi vermek lazım. Artık bunun zamanı geldi.
Polis memuru yüksek sesle fikir yürütüyor.
Belki de generalindir. Köpeğin suratında yazılı değil ki. Demin onun bahçesinde böyle bir köpek görmüştüm.
Kalabalığın arasından bir ses,
elbette generalin köpeği,
diyor.
Yeldirin, şu kaputu giymeme yardım et bakayım. Rüzgar esiyor gibi, insanın iliklerine kadar işliyor. Bana bak, köpeği generale götürüp sorarsın, beni bulup gönderdiğimi de söyle. Hem de tembih et, sokağa bırakmasınlar.
Köpek belki kıymetli, iyi cins bir köpektir. Eğer her rast gelen dangalak suratına sigarasıyla dokunacak olursa hayvancağız berbat olur.
Köpek dediğin nazik bir hayvandır. Sen de hayvan elini indir. Mantıksız parmağını teşhir edip durma. Kabahat kendinde.
Durun durun, general aşçısı geliyor. Bir kere de ona soralım. Hey Pror, buraya gelir misin azizim? Şu köpeğe bir bak da söyle. Sizin mi?
Uyduruyorsun. Bunun gibileri bizim evde görülmüş değildir.
Uçumelov. Uzun uzadıya sormaya ne lüzum var canım diyor. Serseri köpek olduğu besbelli. Sözü uzatmaya gerek yok. Madem ki ben serseridir diyorum. Serseridir işte, o kadar. Yok edilsin vesselam.
Bu bizim değil diyor.
Bu geçen gün gelen generalin kardeşinin köpeği. Bizimki tazılardan pek hoşlanmaz. Biraderlere hoşlanıyor.
Uçumelov. Ne diyorsun? Generalin biraderi teşrif buyurdulara, biraderleri Vladimir Ivanoviç öyle mi? Diye sorarken yüzünde nazik bir gülümseme beliriyor.
Bak sen, benim haberim bile yoktu. Misafirliğe mi geldiler?
Evet, misafirliğe.
Bak sen şu işe, ağabeylerini görecekleri gelmiş demek. Benimse bundan haberim bile yoktu. Demek onların köpeği. Çok memnun oldum, onu al birader. Fena köpecik değil. Hem de öyle çevik ki bu herifin parmağını hap diye ısırıvermiş. niye titriyorsun bakayım? Kızıyor hayla. Seni gidi yaramaz seni.
Prohor köpeği çağırıyor. Onunla beraber odun deposundan uzaklaşıyor. Ahali Hryukin'le alay ediyor, kahkahalarla gülüyor.
Ochumelov da ona parmağıyla gözdağı vererek "Sabret, bir gün, bir gün elbet senin de yuvanı yıkarım!" diye bağırıyor. Kaputuna sarılarak pazar meydanından geçiyor ve yoluna devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Bu Kalemun adlı hikaye de böyleydi. Hakikaten ilginç, trajikomik ve insanı bir yandan düşündürürken bir yandan da tebessüm ettiren bir hikaye. Bu hikayeyi seslendirirken açıkça ifade etmem gerekirse, o hikayenin yazıldığı zamanda, yazıldığı olayların sanki hiç eskimediğini, sanki günümüzde de devam ettiğini, sanki kuralların, kanunların, yasaların herkese eşit bir şekilde değil de insanların omzundaki rütbesine göre, insanların isminin başındaki o sıfatlara göre koyulduğunu, değerlendirildiğini anlatan ilginç bir hikaye ve hikayenin yazılışının ardından uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hikayeyi eminim ki siz de dinlediğinizde o kadar da yabancı gelmemiştir. Ne dersiniz? Özellikle bu hikayeyle ilgili yorumunuzu videonun altına mutlaka yazmanızı istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Şimdi geçelim yine Anton Çehov'un kaleme almış olduğu Felaket adlı hikayeye. Golçin bölgesinin en iyi ustası, en külhani köylüsü olarak tanınan tornacı Tokar Grigori Petrov, hasta karısını memleket hastanesine götürüyordu. 20 kilometreden fazla yol almak gerekiyordu. Üstelik yol da berbat mı berbat, öyle bir yol ki tornacı Grigori gibi bir haylaz değil, posta sürücüsü bile geçmeyi göze alamazdı. Karşıdan soğuk, ısırıcı bir rüzgar Grigori'nin yüzüne çarptı. Nereye baksan havada kar bulutları oynaşıyordu. Öyle ki insan karın yerden mi, gökten mi fışkırdığını fark edemiyordu. Kar ve sisin içinde ne tarla, ne telgraf direkleri, ne de orman görünüyordu. Grigori, üstüne doğru kuvvetli bir rüzgar estiği zaman hamutu bile göremiyordu. Arık, kart, kuvvetsiz bir kısrak zar zor yol alıyor, bütün gücünü diz boyu kardan ayaklarını kurtarmak, başını sallamak için harcıyordu. Tornacı acele ediyor, durduğu yerde duramıyor, telaşlı telaşlı zıplıyor, kısrağa durmadan kırbaçlıyordu. Tornacı bir ara mırıldandı. "Hey Matryona, ağlama, biraz sabret canım. Hastaneye varır varmaz seni iyi edecekler. Pavel Ivanich sana damla verir yahut kan aldırtır yahut lütfeder de alkolle falan oğdurur. Bu da hemen kasığındaki ağrıyı alıverir." "Pavel Ivanich elinden geleni esirgemez, bağırır, çağırır, tepinir ama yine de elinden geleni yapar. İyi bir beyefendidir, naziktir. Ne mi lazım, Allah sağlık versin ona. Biz varır varmaz odasından fırlar, sövüp saymaya başlar. Nasıl, bu ne demek?" diye bağırır. "Ne diye vaktinde gelmedin? Ben her Allah'ın günü bir köpek gibi siz iblislerle mi uğraşıp duracağım? Ne diye sabahleyin gelmedin? Defol, gözüm görmesin seni. Yarın gel."
"Ben de Sayın Doktor Pavel Ivanich, pek sayın asil bayım," derim.
"Hay Allah cezanı versin senin gibi atın. Haydi yürü iblis, de!"
Tornacı atını kırbaçladı ve karısına bakmadan mırıldanmaya devam etti.
"Sayın bayım, istavroz üzerine yemin ederim ki tan yeri ağrırken yola çıktım. Ama Tanrı gazaba gelip böyle bir kar tipisi gönderirse insan nasıl vaktinde gelir? Daha cins bir at bile bu havada yola çıkmaz. Benimki ise görüyorsunuz at değil, yüz karası."
Pavel Ivanich kaşlarını çatar, bağırır.
"Bilirim sizi ben, bilirim. Her zaman bir sebep uyduruyorsunuz. Sen yok musun Girşka? Ne mal olduğunu çoktan öğrendim. Herhalde yolda 5-6 defa durup meyhaneye uğramışsındır."
Ben de derim ki,
"Pek asil bayım, cani miyim ben, dinsiz miyim? Neredeyse Tanrı'ya ruhunu teslim edecek. Böyleyken ben meyhanelere mi koşacağım? Allah saklasın, ne diyorsunuz efendim? Bu meyhanelerin Tanrı belasını versin."
O zaman Pavel Ivanich seni hastaneye almalarını emreder. Ben de ayağına kapanırım. "Pavel Ivanich, asil bayım, size candan teşekkür ederiz. Köylüyüz, aklımız ermez, kusurumuza bakmayın. Dayak atmalı bize, dayak. Sizse bizimle uğraşmaktan, bizim için kar tepmekten çekinmiyorsunuz."
Pavel Ivanich de sanki dövmek istiyormuş gibi bakar, sonra der ki,
"Aptal herif, ayaklarıma kapanacağına, vodka içeceğine, ailene baksana. Sana temiz bir sopa çekmeli, sopa." Gerçekten dövmeli Pavel Ivanç. Vallahi dövmeli ama nasıl olur da ayağınıza kapanmam. Siz ki bizim veli nimetimizsiniz, öz babamızsınız. İnanın ki Tanrı'nın huzurunda söz veriyorum. Yalan söylersem yüzüme tükürün. Matryona iyileşir iyileşmez ne emrederseniz hatırınız için hemen yaparım. Kayın ağacından bir sigara kutusu, isterseniz kroket oyunu için toplar yaparım. Hem Avrupa malı gibi, sizin için her şeyi yaparım bir kapik bile almadan. Moskova'da böyle bir sigara kutusu için sizden 4 ruble isterler. Ben bir kapik bile almam.
Doktor gülmeye başlar der ki, peki peki bilirim iyi adamsın ama gel gelelim sarhoşun birisin.
Hey karı, ben bir beyefendiyle nasıl konuşulacağını bilirim. Kendisiyle konuşmayı beceremeyeceğim bir bey yoktur.
Tandıvere'de yolu şaşırmasam bari.
Ama ne tipi, göz gözü görmüyor.
Tornacı durmadan mırıldandı. İçine çöken ağır duyguyu biraz olsun dindirmek için makine gibi boyuna konuşuyordu. Ağzından birçok sözler dökülüyor ama kafasındaki düşünceler, sorular zaman geçtikçe daha da çoğalıyordu. Felaket tornacıya birden, beklenmedik bir zamanda bastırmıştı. Hala kendisine gelip vaziyeti kavramaktan uzaktı. O ana kadar kaygısızca ne acı ne de sevinç duyarak, içip içip yarı yarıya kendinden geçerek rahat rahat yaşayıp gidiyordu. Şimdi ise birdenbire içine müthiş bir acı çökmüştü. O vurdum duymaz, haylaz, ayyaş adam, birdenbire işi gücü olan, kaygılı, aceleci, hatta tabiatla savaşan bir adam oluvermişti. Tornacı, felaketin dün akşamdan beri başladığını hatırladı. Dün akşam, her zamanki gibi evine sarhoş döndüğünde, eski alışkanlıkla sövüp saymaya, yumruklarını sallamaya başlayınca karısı, kavgacı kocasına şimdiye kadar bakmadığı bir gözle baktı. Başka zamanlarda, ihtiyar gözleri, çok dayak yiyen, yarı aç yarı tok köpekler gibi acıklı, uysal bir bakışla bakardı. Şimdi ise kutsal resimlerde azizlerin yahut can çekişenlerin gözleri gibi ona sert sert ve hiç kımıldamaksızın bakıyordu. İşte bu garip, hoşa gitmeyen nazar felaketin başlangıcı olmuştu. Şaşırıp kalan tornacı komşusuna yalvardı, yakardı, bir at aldı. Şimdi de ihtiyar kadını hastaneye götürüyor, doktorun tozlarla, merhemlerle ihtiyar karısının gözlerine eski nazarını vereceğini umuyordu. Mırıldanarak söyleniyordu.
Martyona, kulak ver dediklerimi. Pavel Ivanić sana dayak atıp atmadığımı sorarsa hiç atmazdı. Ben de sana bir daha dayak atmam. İstavroz üzerine yemin ederim. Zaten seni kızdığım için dövmezdim ki. Öyle işte, iş olsun diye. Sana acıyorum, bak seni hastaneye götürüyorum. Başkası olsa aldırış bile etmezdi. Bense elimden geleni yapıyorum. Ama yaman tipi. Tipi çok yaman. Canımız sana emanet Tanrım. Bari yolumuzu şaşırmasak. Yanların ağrıyor mu? Matryona ne diye susuyorsun? Sana soruyorum. Ağrıyor mu yanların?
Garip değil mi? Ona ihtiyar karısının yüzünde kar erimiyor gibi geliyor. Yüzü de uzamış, kirli bir bal mumu rengi almış, ciddileşmiş, sertleşmiştir.
Amma da budalasına. Ben iyilik olsun diye. Vallahi ama sen şey... Hey gidi budala, vallahi kızarsam seni Pavel Ivanić'e götürmem.
Tornacı dizginleri bıraktı. Düşünmeye başladı. Başını çevirip ihtiyar karısına bakmaya cesaret edemedi. Korkunç bir şey. Ona bir şey sorup da karşılık alamamak daha korkunç bir şey. En sonunda bu belirsizlikten kurtulmak için yüzüne bakmadan kadının soğuk elini yokladı. Kaldırdığı el taş gibi yere düştü.
Öldü demek. Amma da iş yahu.
Tornacı ağlamaya başladı. Acımadan çok can sıkıntısı duydu. Bu dünyada her şey ne çabuk olup bitiyordu. Felaketin başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Karısıyla yaşamaya, ona maksadını anlatmaya. Acımaya vakit kalmadan kadın ölüverdi. Onunla 40 yıl yaşamıştı ama bu 40 yıl sanki tamamıyla bir sis içinde geçti. İnsan... Sarhoşluk, kavga, yoksulluk içinde yaşadığını bilmiyor ki. Ona acıdığını, ona karşı suçlu olduğunu, onsuz yaşayamayacağını anladığı bir sırada kadın sanki inat olsun diye ölüverdi işte. Eskiyi hatırlayarak halbuki gidip ekmek dilenirdi diye düşündü. Onu ben gönderirdim. Aptal karı daha 10 yıl yaşasaydı ne olurdu? Şimdi benim sahiden kötü olduğumu sanır. Aman ya Rabbi. Şimdi böyle nereye gidiyorum sanki? Onu şimdi tedavi etmek değil... Gömmek lazım. Haydi, gerisin geriye dön bakalım. Tornacı geri döndü ve alabildiğine atı kırbaçladı. Yol gittikçe daha çok berbatlaştı. Hamut artık hiç görünmüyordu. Ara sıra kızak bir çam fidanı üzerine doğruluyor, gözlerinin önünde beliren koyu bir şey tornacının elini tırmalayıp duruyordu. Tekrar gözlerinin gördüğü yere kadar her şey bembeyaz savrulup gidiyordu. Tornacı, ''Ah, tekrar yaşayabilse!'' diye düşündü. Matryona'nın 40 yıl önce genç, güzel, neşeli bir kız olduğunu, zengin bir evin kızı olduğunu hatırladı. Bu kızı ona sanatına güvendikleri için vermişlerdi. İyi yaşamak için bir eksikleri yoktu ama felakete bakın ki düğünden sonra tandır üzerinde sızıp kaldı. O günden beri bir daha da ayılamadı. Düğün bugünkü gibi hatırında ama düğünden sonra olup bitenleri öldürsen bile hatırlayamazdı. Sadece içtiğini, yan gelip yattığını, dayak attığını hatırlıyor o kadar. 40 yıl işte böyle boşu boşuna geçti, gitti. Beyaz kar bulutları yavaş yavaş kurşuni bir renk almaya başladı. Karanlık bastırıyordu. Tornacı birdenbire ''Nereye gidiyorum?'' diye düşündü. ''Ölüyü gömmem lazım, bense hastaneye gidiyorum. İyice sersem olup çıktım.'' Tornacı tekrar atını geri çevirdi, tekrar kırbaçladı. Kısrak bütün kuvvetini toplayıp burnundan soluyarak hafif bir tırısla koşmaya başladı. Tornacı durmadan atın sırtını kırbaçlayıp durdu. Arkada bir tıkırtı duyuldu. Tornacı başını arkaya çevirmeden de bu sesin ne olduğunu anladı. Bu, canını henüz teslim etmiş olan karısının kızağa çarpan kafasının çıkardığı sesti. Hava gittikçe kararıyordu. Rüzgar gitgide daha soğuk, daha ısırıcı bir hal almaya başladı. Tornacı, ''Ah, tekrar yaşayabilse!'' diye düşündü. Yeni bir torna aleti tedarik ederek siparişler alır, paraları koca karıya verirdim. Hey gidi hey! Derken bir süre sonra dizginler elinden kayıp düştü. Dört bir yanında dizginleri aradı, bulup kaldırmak istedi ama bir türlü bulamadı. Elleri hareket etmiyordu. Ne çıkar diye düşündü. At kendiliğinden gider, yolu biliyor. Şimdi biraz uyuyabilirim. Gömme töreni yapılıp duası okununcaya kadar yatabilirim. Tornacı gözlerini kapattı ve uyukladı. Biraz sonra atın durduğunu hissetti. Gözlerini açtı, önünde kulübeyi yahut ot yığınını andıran kapkara bir şey gördü. Kızaktan inip işin aslını öğrenmeli ama üstünde öyle bir uyuşukluk vardı ki ona kımıldamaktansa olduğu yerde donup kalmak daha iyi görünüyordu. Sonra rahat bir uykuya daldı. Duvarları boyalı büyük bir odada gözlerini açtı. Pencereden güneşin parlak ışığı giriyordu. Tornacı karşısında bir takım insanlar gördü. İlk iş olarak kendisinin aklı başında, anlayışlı bir adam olduğunu göstermek istiyordu. Koca karı için bir cenaze töreni hazırlamalı. Papaz efendiye söylemeli de. Birisi sözünü kesiyor. ''Peki peki sen yat hele.'' Tornacı önünde doktoru görünce şaşırdı. ''Veli nimetimiz, Pavel Ivanich abiciğim.'' Yataktan sıçramak, hekimin ayaklarına kapanmak istiyor ama elleriyle ayaklarının kendisine itaat etmediğini görüyordu. ''Asil bayım, ayaklarım nerede? Ellerim nerede?'' ''Ayaklarına, ellerine veda et. Dondurmuşsun. Ne ağlıyorsun? Yaşayacağın kadar yaşadın, Tanrı'ya şükret. Herhalde 60 yıl yaşamışsındır ha? Yeter sana.''
''Felaket! Ah sayın büyüğüm, felaket bu, affedin, 5-6 yılcık daha.''
''Niçin? Ne yapacaksın ki sanki?''
''At bizim değil, geri vermek lazım. Koca karıyı gömmeli, bu dünyada da her şey ne kadar çabuk oluyor. Veli nimetimiz Pavel Ivanich kayın ağacından iyi bir sigara kutusu yaparım. Kroket topları yaparım.''
Doktor, kapa çeneni der gibi elini sallayıp koğuştan dışarı çıktı. Tornacıya Tanrı rahmet eylesin. Maske. X kulübünde yardımseverler derneğince bir maskeli balo yahut yerli kızların dedikleri gibi çiftler balosu veriliyordu. Saat akşamın 7'siydi. dans etmeyen, yüzleri maskesiz aydınlar, bunlar 5 kişiydi, kulübün okuma salonunda büyük bir masanın çevresine oturmuşlardı. Ellerindeki gazeteler burunlarını, sakallarını örtüyordu. Böyle kimisi gazete okuyor, kimisi uyukluyor, çok liberal başkent gazetelerinden birinin muhabirinin söylediğine göre düşüncelere dalmış bulunuyorlardı. Dans salonunda Uyuşka Kadrili'nin nameleri duyuluyordu. Garsonlar ayaklarıyla patırtı ederek yemek takımlarını şıngırdatarak durmadan kapının yanından gelip geçiyorlardı. Okuma salonundaysa çıt yoktu. Ansızın pes ve kısık bir sesin ''Burası galiba her yerden rahat'' dediği duyuldu. Bu ses sanki borunun içinden geliyordu. ''Buraya gelin çocuklar, buraya gelin!'' Kapı açıldı, okuma salonuna geniş omuzlu, sağlam yapılı bir adam girdi. Sırtında arabacı elbisesi, başında tavus tüylü bir şapka, yüzünde de maske vardı. Onun arkasından yine maskeli iki bayan, elinde tepsi bulunan bir garson içeri girdiler. Tepside kursaklı bir likör şişesi, 3 şişe kırmızı şarapla birkaç kadeh vardı. Erkek, ''Buraya gelin, burası daha serin.'' dedi. ''Tepsiyi masaya koy, oturun bayanlar. Siz de baylar, biraz öteye çekilin, şimdi okumanın sırası değil.'' Erkek, durduğu yerde şöyle bir sallandı, dergilerden birkaçını masanın üstünden yere süpürdü. ''Buraya koy. Siz de okuyan beyler biraz öteye gazetelerle, siyasetle uğraşmanın sırası değil şimdi, bırakın.'' Okumuşlardan biri, gözlüğünün altından maskeliye bakarak, ''Biraz yavaş konuşmanızı rica ederim.'' dedi. ''Burası büfe değil, okuma salonudur. Burada içki içilmez.''
''Neden içilmezmiş? Masa mı sallanıyor yoksa tavan mı çöker?''
''Acayip ama biraz fazla konuşacak vakit yok. Gazeteleri bırakın. Biraz okudunuz ya, yeter. Böyle de çok akıllısınız. Hem de gözlerinizi bozarsınız ama her şeyden önemlisi ben istemiyorum. İşte o kadar.''
Garson tepsiyi masaya koydu. Peçeteyi koluna asarak kapının yanında durdu. Bayanlar hemen kırmızı şaraptan içmeye başladılar. Tavus tüylü adam, gazeteleri bu içkilere tercih eden böyle akıllı insanlar da varmış. Şaşılacak şey doğrusu. Diyerek kadehine likör doldurdu.
''Anladığıma göre beyler, içki içecek para bulamadığınız için gazeteleri seviyorsunuz, öyle değil mi?'' ''Okuyorlar. Peki orada ne yazılı? Gözlüklü beyim, hangi gerçekleri okuyorsunuz ha? E yeter artık, aksiliği bırak da içmene bak.''
Tavus tüylü erkek, yerinden biraz kalkarak gözlüklü adamın elindeki gazeteyi kaptı. Gözlüklü sarardı, sonra kızardı, şaşkınlık dolu gözlerle öteki aydınlara baktı, onlar da onun yüzüne baktılar.
Gözlüklü kızgın kızgın, ''Nerede olduğunuzu unutuyorsunuz beyefendi.'' dedi. ''Okuma salonunu meyhaneye çevirdiğiniz yetmiyormuş gibi üstelik saygısızlık ederek başkasının elinden gazetesini kapıyorsunuz. Ben buna izin veremem. Karşınızdakinin kim olduğunu biliyor musunuz beyefendi? Ben banka müdürü Jesyakov'um.''
''Jesyakov bana vız gelir. Gazeteye gelince onun da layık olduğu itibar budur.''
Adam gazeteyi yukarı kaldırıp paramparça etti. Jesyakov büsbütün şaşırarak, ''Beyler bu ne biçim şey?'' diye mırıldandı. ''Bu şaşılacak, bu akıl almaz bir şey.''
Maskeli erkek, ''Kızdılar.'' diye güldü. ''Aman aman, korktum, dizlerimin bağı çözüldü. Bana bakın beyler, şakayı bir yana bırakalım. Sizinle çene yarıştırmak istemem. Burada bayanlarla baş başa kalarak keyif etmek istediğim için fazla konuşmadan dışarı çıkmanızı rica ediyorum. Buyurun Sayın Belabuhin, haydi çek arabanı yalla. Niye suratını ekşittin? Madem ki çık diyorum, çıkacaksın, haydi çabuk ol, yoksa ense köküne tokadı yersin ha.''
Eğitim Bankası veznedarı kızardı, omuzlarını silkerek, ''Yani bu ne demek?'' diye sordu. ''Doğrusunu anlamıyorum, saygısızın biri buraya hücum ediyor ve sonra da böyle sözler söylemeye başlıyor.'' Tavus tüylü erkek kızdı. ''Saygısız da ne demek?'' diye bağırarak masaya öyle bir yumruk indirdi ki tepsideki bardaklar zıpladı.
''Sen bunu kime söylüyorsun? Beni maskeli gördüğünde ağzına geleni söyleyebileceğini mi sanıyorsun? Mıymıntı seni. Madem ki çık diyorum çık. Banka müdürü haydi. İyilikle çek arabanı. Hepiniz çıkın. Hiçbir keratanın burada kalmasını istemem. Hadi defolun bakayım.''
Heyecandan gözlüğünün camları bile terleyen Jesyakov, ''Şimdi görüşürüz.'' dedi. ''Ben size gösteririm.''
''Hey, nöbetçiyi buraya çağırın.''
Bir dakika sonra yakasında açık mavi renkli bir kurdele bulunan dans etmekten yorulmuş, kısa boylu, kızıl saçlı nöbetçi içeri girdi. "Lütfen dışarı çıkın," dedi. "Burada içki içmek yasaktır. Büfeye buyurun." Maskeli erkek, "Sen de nereden çıktın?" diye sordu. "Ben seni çağırdım mı?" "Sen" diye seslenmemenizi rica ederim. Lütfen dışarı çıkın. "Bana bak azizim, sana 3 dakikalık bir mühlet veriyorum. Hem nöbetçi hem de buranın büyüğü olduğun için işte bu artistlerin kollarına gir de dışarı çıkar. Burada yabancıların bulunması benim bayanların hoşuna gitmiyor. Sıkılıyorlar, bense kendi paramla onları doğal halleriyle görmek isterim."
Jesyakov, "Galiba bu avanak ahırda bulunmadığını hala anlamıyor," diye bağırdı. "Çağırın buraya Yesyas Spiridonich'i."
Kulübün her yanından Yevstrat Spiridonich sesleri yükseldi. "Yevstrat Spiridonich, nerede?"
Resmi üniformalı, polis müdürü ihtiyar Yevstrat Spiridonich gelmekte gecikmedi. Korkunç gözlerini fal taşı gibi açıp yağla kalıplanmış bıyıklarını oynatarak kısık sesiyle "Buradan çıkmanızı rica ederim," dedi.
Adam, "Aman pek korktum," diye söylendi. Neşesinden de bir kahkaha attı. "Vallahi billahi çok korktum. Yeryüzünde ne kadar korkunç şeyler varmış. Hay Tanrı benim cezamı versin. Bıyıklar tıpkı kedi bıyıkları gibi gözlerini açmış."
Yevstrat Spiridonich var kuvvetiyle "Fikir yürütmemenizi rica ederim," diye bağırarak hırsından titredi.
"Buradan çık, yoksa seni şimdi zorla dışarı attırırım."
Okuma salonunda akla hayale gelmeyecek bir gürültü koptu. Pancar gibi kızaran Yevstrat Spiridonich tepinerek bağırıyordu. Jesyakov bağırıyor, Belabuhin bağırıyordu. Okumuşların hepsi bağırıyorlardı ama hepsinin sesini maskeli erkeğin boğuk, pes sesi bastırıyordu. Bu kargaşalık yüzünden danslar durdu, insanlar dans salonundan okuma salonuna akın etti. Yevstrat Spiridonich meseleye daha çok azamet vermek için kulüpte bulunan bütün polis memurlarını topladı, zabıt tutmaya oturdu. Maskeli erkek, zabıt kağıdına parmağıyla dürterek "Yaz bakalım," diyordu.
"Yaz. Şimdi ben zavallının hali ne olacak? Ah, ne bahtsız adammışım. Ben öksüzün için mahvediyorsunuz, ha?"
nasıl? Zabıt hazır mı? Hepiniz imzaladınız mı? Öyleyse şimdi buraya bakın. 1, 2, 3. Adam yerinden kalktı, vücudunu gererek yüzündeki maskeyi çıkarıp attı. Sarhoş yüzünü açıp oradakilerin üzerinde bıraktığı tesiri hayran hayran seyrettikten sonra kendini bir koltuğa attı. İçten gelen bir sevinçle güldü. Tesir gerçekten de korkunç oldu. Okumuşlar şaşkınlıkla bakıştılar, sarardılar, enselerini kaşıdılar. Yevstrat Spiridonich farkında olmadan büyük bir budalalık yapan bir insan gibi öksürdü. Gürültü eden adamın yerli ve tanınmış bir aileden bir milyoner, fabrikatör Piatigorov olduğunu gördüler. Rezaletleriyle, hayırseverliğiyle, yerli gazetenin birçok defa yazdığı gibi eğitim işlerine karşı gösterdiği sevgiyle tanınmıştı. Bir dakika kadar sustuktan sonra Piatigorov, "Gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz?" diye sordu. Aydınlar hiçbir şey söylemeden parmaklarının ucuna basarak okuma salonundan sessizce çıktılar. Piatigorov onların arkasından kapıyı kilitledi. Yevstrat Spiridonich okuma salonuna şarap getiren garsonu omuzlarından sarsarak yavaş, kısık bir sesle "Onun Pitigorov olduğunu sen biliyordun," diye söyleniyordu. "Niçin bize haber vermedin?"
"Pitigorov beyefendi söylemememi istediler."
"Söylemesini istememişmiş. Seni hınzır seni. Bir ay kodese tıkarsam o zaman söylememek ne demekmiş anlarsın. Defol."
Sonra okumuşlara dönerek, "Size de diyecek yok doğrusu baylar," dedi. "İsyan çıkardınız. 10 dakika içinde okuma salonundan çıkamaz mıydınız? Şimdi buyurun bakalım cenaze namazına." "Of baylar of. Böyle şeylerden hiç hoşlanmam. Vallahi de hoşlanmam."
Okumuşlar meyus, kederli, süt dökmüş kediler gibi kulüpte dolaşıyor, uğursuz bir şeyin yaklaştığını duyarak fısıldaşıyorlardı. Kadınları, kızları da Piatigorov'un darıldığını, kızdığını anlayınca bir kenara sindiler. Biraz sonra evlerine dağılmaya başladılar. Danslar da zaten durmuştu. Gece saat 2'de Piatigorov okuma salonundan çıktı, çok sarhoştu. Sağa sola çarpa çarpa gidiyordu. Salona girince orkestranın önünde durdu, çalgı sesiyle uyuklamaya başladı. Sonra başı hüzünlü hüzünlü önüne düştü ve horlamaya başladı. Nöbetçiler elleriyle çalgıcılara işaret ederek "Çalmayın, sus, Yegor Niliç uyuyor." Belabuhin, milyonerin kulağına doğru eğilerek
evinize kadar götürmemi emretmez misiniz Yegor Niliç? Diye sordu. Pyatigorov yanağına konan bir sineği üfleyerek kovmak ister gibi dudaklarını şişirdi. Belebuhin tekrar etti. Eve kadar götürmemi emretmez misiniz yahut söyleyin de faytonunuzu hazırlasınlar.
Ah ne, kimi, sen ne istiyorsun?
Evinize uğurlamak, uykunuz geldi de.
Eve gitmek isterim, uğurla beni hadi.
Belebuhin'in yüzü sevinçle parladı. Hemen Pyatigorov'u kaldırmaya başladı. Öteki okumuşlar da yardıma koştular. Sevinçlerinden gülümseyerek Fahri hemşeriyi yerinden kaldırıp büyük bir dikkatle faytona kadar götürdüler. Jestyakov milyoneri faytona bindirirken neşeli neşeli, "Koca bir kalabalığı ancak bir artist, bir dahi böyle aldatabilir." diye söyleniyordu. "Ben hayranım Yegor Niliç. Hala gülmekten katılıyorum. İnanır mısınız, tiyatrolarda bile böyle gülmemiştim. O kadar, o kadar komikti ki bu geceyi ömrüm oldukça unutmayacağım." Okumuşlar, Pyatigorov'u uğurladıktan sonra yine neşelendiler, rahat bir nefes aldılar. Jestyakov büyük bir memnuniyetle "Giderken bana elini uzattı." dedi. Unuttu demek, kızmıyor. Yestrat Spridonic içini çekerek "Umarım." diye cevap verdi. "Alçağın, şerefsizin biri ama ne diyebiliriz? Neticede veli nimetimiz." Değerli dinleyicilerimiz, Anton Çehov'un kaleme almış olduğu son hikayemiz Maske'ydi. Maske'yi sizlerle paylaştık. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Hikayelerle ilgili yorumlarınızı da lütfen videonun altına yazınız. Çünkü gerçekten ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve bildirimleri de açınız ki bundan sonraki Sesli Kitap podcastlerden anında haberdar olunuz. Evet, bir sonraki Sesli Kitap podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.